Ayrım 9.
Karamazovlardan söz ederken Dostoyevski şöyle yazıyordu: "Bu kitabın tüm bölümlerinde izlenecek olan başlıca sorun, tüm yaşamım boyunca bilinçli ya da bilinçsiz olarak acısını çektiğim sorunun ta kendisidir. Tanrı'nın varlığı." Tüm bir yaşamın acısını bir romanın sevinçli bir kesinliğe dönüştürdüğüne inanmak güçtür. Bir yorumcu haklı olarak belirtir bunu. Dipnot: Boris de Schleutzer. Dostoyevski İvan'la birlikte Karamazovların olumlu bölümleri 3 aylık çaba istemiştir. Oysa Sövmeler diye adlandırdıklarını 3 haftada coşku içinde yazmıştır. Bir tek kahramanı yoktur ki etinde bu dikeni tatışmamış, onu kışkırtmamış ya da kimi zaman duyumda, kimi zaman ölümsüzlükte ona bir çıkış yolu aramamış olsun. Dipnot: Gayd'ın ilginç ve gerçekten kavrayıcı görüşü, Dostoyevski'nin neredeyse tüm kahramanları çok sevgilidir. Ne olursa olsun bu kuşku üzerinde duralım. İnsanı gün ışığından daha çok saran bir yarı karanlıkta, kişinin umutlarıyla çarpışmasını gösteren bir yapıt işte. Son noktaya gelince yaratıcı kişilerine karşı bir seçim yapar. Böylece bu çelişki için işine bir ayrım katmamızı sağlar. Burada söz konusu olan bir uyumsuz yapıt değil, uyumsuz sorununu ortaya atan bir yapıttır. Dostoyevski'nin yanıtı alçalış, Stavrogin'in deyimiyle utançtır. Oysa uyumsuz bir yapıt yanıt sağlamaz. İşte bütün ayrım burada. Son olarak iyice dikkat edelim. Bu yapıtta uyumsuzlukla çelişen Hristiyan niteliği değil, gelecek yaşamı muştulamasıdır. İnsan hem Hristiyan hem de uyumsuz olabilir. Gelecek yaşama inanmayan Hristiyan örnekleri vardır. Sanat yapıtından söz açılmışken uyumsuz çözümlemenin daha önceki sayfalarda sezinlendiğini sandığım bir yönü belirtilebilir. Kutsal kitabın uyumsuzluğunu ortaya atmaya götürür bu çözümleme. Ayrıca sıçramalar bakımından çok verimli olan şu görüşü, kanıların inanmazlığı önlemediği görüşünü aydınlatır. Bu yolları iyi bilen cinler yazarının ise sonunda çok farklı bir yola saptığı görülür. Gerçekten de yaratıcının kişilerine Dostoyevski'nin Kirilov'a verdiği şaşırtıcı yanıt böyle özetlenebilir: varoluş yalancı ve durasızdır. Burada umudun bir daha dönülmemesiyle atılamayacağını, kendisinden kurtulmak isteyenleri bile kuşatabileceğini görüyorum. Buraya değin söz konusu edilen yapıtlarda bulduğum yönelim bu. Hiç değilse yaratım alanında gerçekten uyumsuz bazı yapıtlar sayabilirdim. Dipnot: Örneğin Melville'in Moby Dick'i. Ama her şeye bir başlangıç gerek. Bu araştırmanın amacı belirli bir bağlılıktır. Kilisenin sapkınlara o kadar sert davranmasının biricik nedeni yolunu şaşırmış bir çocuktan daha düşman bulunmadığı düşüncesinde olmasındandı. Ama katı inancın kurulması için gnostik gözüpekliklerin tarihi ve manesçi akımların sürüp gitmesi tüm dualardan daha çok iş gördü. Dipnot: Tanrı'nın kişilik ve niteliği üzerine tam bilgisi olduğunu ileri süren felsefeye ilişkin. Çevirenin notu. Ölçüyü aşmamak koşuluyla uyumsuz için de böyledir. Kendisinden uzaklaştıran yolların çokluğu ölçüsünde tanırız uyumsuzun yolunu. Uyumsuz uslamlamanın sonunda mantığının buyurduğu tutumlardan biri içinde umudu en dokunaklı yüzlerinden biriyle gene işin içine karışmış bulmamız nedensiz değil. Uyumsuz keşişliğin güçlüğünü gösterir bu. Her şeyden önce de durmadan ayakta tutulan bir bilinç gerektiğini gösterir ve bu denemenin genel çerçevesiyle birleşir. Ama şimdilik uyumsuz yapıtları saymak söz konusu olmasa bile hiç değilse yaratıcı tutum, uyumsuz yaşamayı tamamlayabilecek tutumlardan biri olan tutum üzerinde bir sonuca varılabilir. Sanata ancak olumsuz bir düşünce çok yararlı olabilir. Ak için kara ne kadar gerekliyse onun bulanık ve alçalmış davranışları da büyük bir yapıtın anlaşılması için o kadar gerekli. Boş yere çalışıp yaratmak, kumdan heykel yapmak, yaratımının geleceği olmadığını bilmek, yüzyıllar için kurbanın da daha fazla bir önem taşımadığını bilerek yapıtının bir gün içinde yıkıldığını görmek, uyumsuz düşüncenin izin verdiği zor bilgeliktir bu. Bu iki işi bir arada yürütmek, bir yandan yatsıyıp bir yandan göklere çıkarmak, işte uyumsuz yaratıcının önünde açılan yol, boşluğa renklerini vermelidir. Değişik bir sanat yapıtı anlayışına götürüyor bu. Bir yaratıcının yapıtı çoğu zaman birbirinden ayrı tanıklıklar dizisi olarak görülür. Böylece sanatçıyla yazıncı birbirine karıştırılır. Derin bir düşünce sürekli oluş içindedir. Bir yaşamın deneyimiyle birleşir, orada biçimlenir. Aynı biçimde bir insanın birincik yaratımı da birbiri ardından gelen birçok yüzlerde, yani yapıtlarda güçlenir. Birbirlerini bütünler, düzeltir ya da birbirlerine yetişirler. Birbirleriyle çelişirler de. Yaratımı bitiren bir şey varsa gözleri kararmış sanatçının yengin ve aldatıcı haykırışı. Her şeyi söyledim çığlığı değildir bu. Yaratıcının ölümüdür deneyimini ve dehasının kitabını kapayan ölümü. Bu çaba, bu insanüstü bilinç okurun gözünden kaçabilir. İnsan yaratımında gizem yoktur. İstem gerçekleştirir bu mucizeyi. Ama hiç değilse bir gizi bulunmayan gerçek yaratım da yoktur. Bir yapıtlar dizisi olsa olsa aynı düşüncenin yaklaşımlarından oluşmuş bir dizi olabilir. Ama yan yana sıralama yoluyla çalışacak bir yaratıcı türü de düşünülebilir. Yapıtlar birbirleriyle bağıntısızmış gibi görünebilir. Belirli bir ölçüde çelişkindirler. Ama yeniden bütün içine yerleştirildikleri zaman düzenlerine yeniden kavuşurlar. Böylece ölümden alırlar kesin anlamlarını. Işıklarının en aydınlığı yazarlarının yaşamından gelir. Bu arada yapıtlarının oluşturduğu dizi bir başarısızlıklar koleksiyonundan başka bir şey değildir. Ama bu başarısızlıkların hepsinde aynı ses varsa yaratıcının kendi öz durumunun görüntüsünü yineleyebilmiş, elinde tuttuğu kısır gizi yansıtabilmiştir. Egemen kalma çabası burada büyük bir yer tutar ama insan usu çok daha fazlasını da yapabilir. Yaratımın isteme dayanan yanını tanıtlayacaktır yalnız. İnsan isteminin bilinci sürdürmekten başka amacı olmadığını başka yerde belirttim. Ama sıkı bir düzen olmadıkça yürümez bu. Bütün sabır ve uyanıklık okulları arasında yaratım en etkenidir. Hem de biricik insan onurunun en coşturucu, en alt üst edici tanıklığıdır. Koşulu karşısında yılmaz bir biçimde başkaldırı kısır bilinen bir çabada dayatma. Günü gününe bir çaba ister, istem ister, gerçeğin sınırlarının tam olarak kestirilmesini ister, ölçü ve güç ister. Bir keşişliktir. Bütün bunlar da hiç yere yinelemek ve çiğneyip durmak içindir. Ama belki de tek başına sanat yapıtı bir insandan istediği zor deneyimden, ona sağladığı düşsel gölgeleri aşma ve kendi çıplak gerçeğine biraz daha yaklaşmak kadar önemli değildir. Estetiği şaşırmayalım. Burada benim istediğim sabırlı araştırma, bir savın sürekli ve kısır bir biçimde örneklendirilmesi değil. Düşüncemi açıkça belirtebildiğimse tam tersi. Savlı roman tanıtlayan yani hepsinin en nefret vericisi olan yapıt, çoğu kez doygun bir düşünceden esitlenen yapıttır. Elde tutulduğu sanılan gerçek kanıtlanır ama bunlar yön verici görüşlerdir. Görüşler de düşüncenin tersidir. Bu yaratıcılar aşağılık filozoflardır. Benim sözünü ettiğim ya da tasarladığım yaratıcılarsa tam tersine uyanık düşünürler. Düşüncenin kendi kendine döndüğü bir noktada yapıtlarının imgelerini sınırlı, ölümlü ve baş kaldırmış bir düşüncenin açık simgeleri olarak gözler önüne sererler. Belki de kanıtladıkları bir şey vardır ama romancılar bu kanıtları sağlamaktan çok kendi kendilerine verirler. Önemli olan somut içinde yengiye ulaşmaları, bunun da onların büyüklüğü olmasıdır. Bu tümüyle tensel yengi soyut güçleri alçaltan bir düşünce hazırlamıştır onlara. Tümüyle öyle oldukları zaman ten aynı anda yaratımı tüm uyumsuz parıltısıyla parlatır, tutkulu yapıtları alaycı felsefeler oluşturur. Birlikten vazgeçen her düşünce çeşitliliği göklere çıkarır. Ve çeşitlilik sanatın yeridir. Tinsel varlığı kurtaran tek düşünce onu sınırları ve yakın sonu konusunda bilinçli bir biçimde yalnız bırakandır. Hiçbir öğreti çekmez onu. Yapıtın ve yaşamın olgunlaşmasını bekler. Birincisi kendinden kopmuş olarak kesinlikle umuttan vazgeçmiş bir ruhun pek az bulanmış sesini bir kez daha duyuracaktır ona. Ya da yaratıcı oyunundan bıkıp başka yöne döndüğünü ileri sürerse hiçbir şey duyurmayacaktır. Arada bir fark yoktur. Böylece düşünceden istediğimi, başkaldırıyı, özgürlüğü ve çeşitliliği uyumsuz yaratımdan da istiyorum. Sonra derin yararsızlığını belli edecektir. Usla Utku'nun birbirine karıştığı, birbirine destek olduğu bu günlük çabada uyumsuz insan güçlerinin özünü oluşturacak olan sıkı bir düzen bulur. Bunun için gerekli olan sürekli çaba, inat ve açık görüşlülük Fatih tutumuyla birleşir böylece. Yaratmak yazgıya bir biçim vermektir. Nasıl bu kişilerin yapıtları kendileriyle tanımlanırsa, yapıtları da kendilerini tanımlar. Oyuncu bize öğretmişti, öyle görünmekle öyle olmak arasında sınır yoktur. Bir kez daha söyleyelim, bunların hiçbirinin gerçek anlamı yok. Bu özgürlük yolu üzerinde atılacak bir adım daha var. Yaratıcı ya da Fatih bu akraba kafalar için son çaba giriştikleri işlerden de kurtulmasını bilmektir. İster fetih, ister aşk, ister yaratım olsun, yapıtında var olmayabileceğini kabul edebilmek, böylece her türlü bireysel yaşamın derin yararsızlığını sonuna kadar götürmek, tüketmek. Nasıl yaşamın uyumsuzluğunu görmek ona tüm aşırılıklara dalma hakkını verirse, yapıtlarının oluşturulmasında da daha büyük bir rahatlık, bir kolaylık verir. Geriye kalan şey tek çıkış yolu ölüm olan bir yazgıdır. Ölümün bu tek kaçınılmazlığı dışında sevinç ya da mutluluk, her şey özgürlüktür. Tek efendisi insan olan bir dünyadır, sürer gider. Onu bağlayan bir başka dünya düşüydü. Düşüncenin yazgısı kendi kendinden el çekmek değildir artık, imgeler biçiminde sıçramaktır. Oyalanır, masallarda kuşkusuz, ama insan acısının derinliğinden başka derinliği bulunmayan ve onun gibi tükenmez olan masallarda. Eğlendiren ve kör eden tanrısal masal değil, çetin bir bilgeliği, yarınsız bir tutkuyu özetleyen ve yeryüzüne özgü olan yüz, devinim ve dram. Sisifos, söylene. Tanrılar Sisifos'u bir kayayı durmamacasına bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkum etmişlerdi. Sisifos kayayı tepeye kadar getirecek, kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla yeniden aşağı düşecekti. Yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi. O kadar haksız da sayılmazlardı. Homeros'a bakılırsa Sisifos ölümlülerin en bilgesi, en uyanığıydı. Başka bir söylentiye göre de haydutluğa eğilim gösteriyordu. Ben bunda çelişki görmüyorum. Ruhlar ülkesinin yararsız işçisi olmasına yol açan nedenleri konusunda kanılar farklı. İlkin tanrıları biraz hafife alması başına kakılıyor. Onların gizlerini açığa vurmuştu. Jüpiter, Azop'un kızı Agine'yi kaçırır. Kızın babası bu kayboluşa şaşar. Sisifos'a dert yanar. Bu kaçırmayı bilen Sisifos, Korent Kalesi'ne su vermesi koşuluyla Azop'a bilgi vereceğini söyler. Suyun kutsanmasını tanrıların öfkesine yeğe tutmuştur. Ruhlar ülkesine bundan dolayı cezalandırılır. Homeros bize Sisifos'un ölümü zincire vurduğunu da anlatır. Plüton ülkesini ıssız ve sessiz görmeye katlanamaz. Savaş tanrısını yollar, o da ölümü kendisini yenenin elinden kurtarır. Sisifos'un ölmek üzereyken önlemsizlik edip karısının aşkını denemek istediği de söylenir. Cesedini alanın ortasına atmasını ister. Sisifos kendini ruhlar ülkesine bulur ve burada insan aşkına öylesine karşıt olan bu söz dinlemeye kızar, karısını cezalandırmak üzere yeryüzüne dönmek için Plüton'dan izin alır. Ama bu dünyanın yüzünü yeniden görünce, suyu ve güneşi, sıcak taşları ve denizi tadınca ruhlar ülkesinin karanlığına dönmek istemez artık. Çağırmalar, öfkeler, gözdağları hepsi boşa gider. Daha birçok yıllar körfezin eğrisi, pırıl pırıl deniz ve yeryüzünün gülümsemeleri karşısında yaşar. Tanrıların bir karar vermesi gerekmektedir. Merkür gelip pervasızın yakasına yapışır, sevinçlerinden kopararak zorla ruhlar ülkesine götürür onu. Burada kayası hazırdır. Sisifos'un uyumsuz kahraman olduğu şimdiden anlaşılmıştır. Tutkularıyla olduğu kadar sıkıntısıyla da uyumsuzdur. Tanrıları hor görmesi, ölüme kin duyması, yaşam tutkusu, tüm varlığı hiçbir şeyi bitirmemeye yönelttiği bu anlatılmaz işkenceye mal olur. Yeryüzünün tutkuları için ödenmesi gereken pahalıdır bu. Ruhlar ülkesindeki Sisifos konusunda hiçbir şey söylenmez bize. Söylenenler imge gücümüzle canlandırılmak için yaratılmıştır. Burada yalnız kocaman taşı kaldırmak, yuvarlamak, 100 kez yeniden başlanan bir yokuşu tırmanmasını söylemek için gerilmiş bedenin tüm çabası görülür. Kırışmış yüz, taşa bastırılmış yanak, balçık kaplı kitleyi yüklenen bir omzun, onu indiren bir ayağın desteği, kollarla yeniden toparlama, toprağa batmış iki elin tümüyle insansal güveni görülür. Göksüz uzamla derinlikten yoksun zamanla ölçülen bu uzun çabanın en sonunda amaca ulaşılmıştır. Sisifos o zaman taşın birkaç saniyede bu aşağı dünyaya doğru inişine bakar, yeniden tepelere doğru çıkarmak gerekecektir onu. Gene ovaya iner. Sisifos bu dönüş, bu duruş sırasında ilgilendirir beni. Böylesine taşlarla baş başa didinen bir yüz, taşın kendisidir şimdiden. Bu adamın ağır ama eşit adımlarla sonunu göremeyeceği sıkıntıya doğru inişi gözlerimin önüne geliyor. Bu saat bir soluk alışı andıran, tıpkı yakımı gibi şaşmaz bir biçimde geri gelen bu saat bilincin saatidir. Tepelerden ayrıldığı, yavaş yavaş tanrıların inlerine doğru gömüldüğü saniyelerinin her birinde yazgısının üstündedir. Kayasından daha güçlüdür. Bu söylem trajikse kahraman bilinçli olduğu içindir. Gerçekten de her adımda başarma umuduyla desteklenseydi neden kederli olacaktı? Bugünün işçisi yaşamının tüm günlerinde aynı işlerde çalışır. Bu yazgı da uyumsuzlukla bundan aşağı kalmaz. Ama ancak bilinçli olduğu ender anlarda trajiktir. Sisifos tanrıların paryası, güçsüz ve ayaklanmış Sisifos, düşkün durumunun bütün enginliğini bilir. İnişi sırasında bunu düşünür. Bunalımını oluşturan açık görüşlülük aynı zamanda yengisini de tüketir. Hor görünün aşamadığı yazgı yoktur. Kimi günlerde dönüş böyle acı içinde geçiyorsa sevinç içinde de geçebilir. Bu sözcük fazla değil. Gene Sisifos'u kayasına dönerken getiriyorum gözlerimin önüne. Acı başlangıçtaydı. Yeryüzünün görüntüleri usa fazla takıldığı zaman, mutluluğun çağrısı fazla ağır bastığı zaman insanın yüreğinde keder yükselir. Kayanın yengisidir bu, kayanın ta kendisidir. Uçsuz bucaksız kederi taşınamayacak kadar ağırdır. Bunlar da bizim Getesmani gecelerimizdir. Dipnot, Getesmani, Kudüs yakınında Olivier Tepesi'nin eteğinde bir bahçe. İsa çarmıha gerilmeden önce burada dua etmiş, sonra tutuklanmıştı. Çevirinin notu. Ama ezici gerçekler tanındılar mı yok olurlar. Böylece Oidipus da ilkin yazgıya bilmeden boyun eğer. Bildiği andan sonra tragedyası başlar. Ama aynı anda kör ve umutsuz durumda kendisini dünyaya bağlayan tek bağın bir genç kızın eli olduğunu anlar. Ölçüsüz bir söz çınlar o zaman. Bunca acı deneyime karşın ilerlemiş yaşım ve ruh büyüklüğüm her şeyin iyi olduğu yargısına götürüyor beni. Dostoyevski'nin Kirilov'u gibi Sofokles'in Oidipus'u da uyumsuz yengenin formülünü verir böylece. İlk çağ bilgeliği çağdaş kahramanlıkla birleşir. Bir mutluluk kitabı yazma isteğine kapılmadıkça uyumsuzu bulamaz insan. Daha neler, böylesine dar yollardan mı? Ama bir tek dünya var yalnızca. Mutluluk ve uyumsuz aynı yeryüzünün iki oğlu. Birbirlerinden ayrılamazlar. Yanlışlık mutluluğun ille de uyumsuzun bulunuşundan doğduğunu söylemek olurdu. Uyumsuz duygusunun mutluluktan doğduğu da olur. Her şeyin iyi olduğu yargısına varıyorum der Oidipus. Bu söz kutsaldır. İnsanın vahşi ve sınırlı evreninde çınlar. Her şeyin tükenmediğini, tüketilmediğini öğretir. Bu dünyaya doyumsuzluğumuz ve yararsız acılardan hoşlanmamız yüzünden gelmiş bir tanrıyı kovar bu dünyadan. Yazgıyı bir insan işi yapar, insanlar arasında soluçlandırılacak bir işe dönüştürür. Sisifos'un tüm sessiz sevinci buradadır. Yazgısı kendisinindir. Kayası kendi nesnesidir. Aynı biçimde uyumsuz insan da sıkıntısı üzerinde gözleme başladığı zaman tüm putları susturur. Birdenbire sessizliğine bırakılmış evrende yeryüzünün binlerce hafif hayran sesi yükselir. Bilinçsiz ve gizli seslenişler tüm yüzlerin çağrıları, bunlar için kaçınılmaz ters yüzü ve yenginin pahasıdır. Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerektir. Uyumsuz insan evet der, çabası hiç dinmeyecektir artık. Kişisel bir yazgı varsa üstün alın yazısı yoktur. Hiç değilse tek bir alın yazısı vardır. Onu da kaçınılmaz bulur ve küçümser. Gerisine gelince günlerini istediği gibi geçireceğini bilir. İnsanın kendi yaşamına yöneldiği bu yüce anda Sisifos kayasına dönerken kendisince yaratılan, belleğinin bakışı altında birleşen, hemen sonra da ölümüyle kapanan yazgısı olan bu bağımsız eylemler dizisini seyreder. Böylece insansal olan her şeyin tümüyle insan kaynaklı olduğuna inandığını gösterir. Görmek isteyen ve karanlığın sonu olmadığını bilen kördür. Hep yürümektedir. Kaya hala yuvarlanır durur. Sisifos'u dağın eteğinde bırakıyorum. Kişi yükünü eninde sonunda bulur. Ama Sisifos tanrıları yatsıyan ve kayaları kaldıran üstün sadıklığı öğretir. O da her şeyin iyi olduğu yargısına varır. Bundan böyle efendisiz olan bu evren ona ne kısır görünür ne de değersiz. Bu taşın ufacık parçalarının her biri, bu karanlık dağın her madensel parıltısı tek başına bir dünya oluşturur. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter. Sisifos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir. Ek, Franz Kafka'nın yapıtında Umut ve Uyumsuz. Burada ek olarak yayımladığımız bu Kafka incelemesinin yerine Sisifos söyleninin ilk baskısında Dostoyevski ve intihar konulu bölüm yayımlanmıştı. Bu arada inceleme 1943'te La Arbalet dergisinde yayımlandı. Burada okur başka bir bakış açısından Dostoyevski'ye ilişkin sayfaların başlattığı uyumsuz yönetim eleştirisini bulacaktır. Yayıncının notu. Kafka'nın tüm sanatı okuru yeni baştan okumak zorunda bırakmaktır. Sonuçları ya da sonuç yoklukları bir takım açıklamalar esinler ama bunlar açıkça belirlenmez. Geçerlilik kazanabilmeleri için öykünün yeniden yeni bir açıdan okunması gerekir. Bazı ikili yorum olanağı vardır. Bu da iki kez okumanın zorunluluğunu gösterir. Yazarın yapmak istediği de budur. Ama Kafka'da her şeyi ayrıntılarıyla yorumlamaya kalkmak da doğru olmaz. Bir simge her zaman genelde kalır. Çevirisi ne kadar açık ve kesin olursa olsun bir sanatçı orada ancak devinimi yerine koyabilir, sözcüğü sözcüğüne çeviri yoktur. Öte yandan simgesel bir yapıda anlamak kadar güç bir şey yoktur. Bir simge kendisini kullananı her zaman aşar, belirttiğini sandığından daha fazlasını söylettirir ona. Bu bakımdan onu kavramanın en sağlam yolu onu zorlamamak, yapıtı önceden belirlenmemiş bir anlayışla ele almak ve gizli akımlarını aramamaktır. Hele Kafka söz konusu olunca yazarın oyununu benimsemek, drama görünüşten romana biçimden girmek yerinde olur. İlk bakışta ve ilgisiz bir okur için inatçı, titrek kişileri hiçbir zaman açıkça belirtmedikleri sorunlar ardında sürükleyen, kaygı verici serüvenlerdir bunlar. Davada Joseph K. sanıktır ama neyle suçlandığını bilmez. Kendini savunmak ister kuşkusuz ama niçin bilmez. Avukatlar davasını zor bulurlar. Bu arada sevmeyi, beslenmeyi ya da gazetesini okumayı unutmaz. Sonra yargılanır. Ama mahkeme salonu çok loştur. Fazla bir şey anlamaz. Yalnızca mahkum olduğunu kestirir ama nasıl bir cezaya çarptırılmıştır pek merak etmez. Bazı bundan kuşkuya da düşer ve yaşamasını sürdürür. Neden sonra güzel giyinmiş iki kibar bey gelir, kendilerini izlemesini söylerler. Büyük bir incelikle onu kentin dışında umutsuz bir yere götürür, başını bir taşın üzerine yatırır ve onu boğazlarlar. Ölmeden önce mahkum yalnızca bir köpek gibi der. En belirgin niteliği doğallık olan bir öyküde simgeden söz etmenin güç olduğu görülüyor. Ama doğal anlaşılması güç bir ulamdır.